Ayrım 4.
İstanbul'da üretildiğinden kuşkum olmadığı bu fıkra bile hemen benim seni verdi. Çay üstüne çay içiyoruz. Ben buralarda 3 günde içtiğim çayı normalde 3 yılda içmem. Ne yaparsınız, alıştım, ben de biraz abartıyorum. İç iç, yörenin kalkınmasına katkıda bulunursun diyorlar ve ardından hemen biri ekliyor. Biliyorsun artık Türkiye'de kalkınmak demek, tüketmek demek. Ah şu sözü söylemeyecektiniz. Ne güzel insan sıcaklığıyla ısınıp kahkahalarla çoğalıyorduk. Biliyorum artık Türkiye'de kalkınmak demek, tüketmek demek. Biliyorum ama direniyorum, kabul etmiyorum. Rize'deyim, kadınlar arasındayım. Ve Evliya Çelebi'yi anmanın tam sırasıdır. Su ve havasının güzelliğinden, bütün halkı eğlence ve gezinti ehli olup, işrete meyilli, gamsız, kayıtsız, zarif, sadık, aşık kimseler olup, yüzlerinin rengi kırmızıdır. Kadınları abaza, gürcü, çerkez güzelleri olduğundan, güzel kız ve yakışıklı delikanlıları olur ki, her biri sanki birer ay parçasıdır. Trabzon'la Sarp arasında, yalnız kadın kadına konuşurken duyduğum fıkraları taşlamaları yazmam olanaksız. Çünkü hepsi çok açık saçıktı. Ve çoğu kadının erkekten daha yiğit, daha akıllı, daha çalışkan olduğunu kanıtlamak için anlatılıyordu. Ve hepsini sanki kendi başlarından geçmiş gibi anlatıyorlardı. Ha benim adamla evlendik. Gece yatağın yanına ya susarsam diye bir bardak su koy demişti. Ben de koydum. Hani bir de boş bardak dedi. O niye diye sordum. Ya susamazsam demez mi? Rize'nin içinde, köy ya da kasabalarda, en gencinden en yaşlısına kadınlarla konuşurken başlıca konu yine geçim derdi. Yani çay parasını alamamak ya da fabrikaya teslim ettikten aylar sonra alabilmek. Çaydan bıkkınlığı belirtmek için bir genç kadın şöyle diyordu. Ben daha hayatımda üzerinde çay ekilmemiş toprak görmemişimdir. Rize'deki yerel yetkililere göre buranın kadınları hiç çekinmezler. Çok açık sözlüdürler. Bütün idari makamlara çıkar, çatır çatır haklarını ararlar. Rizeli erkeklere bakarsanız biraz fazla dilliler, yani erkek karılar. Karadeniz'in doğusunda başlık parası söz konusu değil. En güçlü kuvvetliler en önce evlenenler. Çay toplamada ve çay taşımada güçlü olmak gerek. Eskiden kız tarafına bir tabanca vermek adetti. Burada kadınlar da erkekler kadar silahtan anlıyor, silahtan konuşuyor ve özellikle köylerde silah taşıyor. Doğa gereğiymiş. Doğu Karadeniz yöresinde tanıdığım onca güzelim insan arasından bir tek kadını anlatmam gerekse hiç duraksamadan Fatma Çavuş'u seçerdim. Öyle yaptım. Çiftlik kasabasının eteklerinde Çavuş'un evi denilen evde yaşadığı için Fatma Çavuş diye anılan Fatma Nine, onu tanıdığımda 87 yaşında ve çok dinçti. Rize'de söylemişlerdi, burada kadınlar şöyle seslenirmiş, kızım kızına söyle, kızının kızı ağlıyor. Fatma Nine bir başladı anlatmaya, bir daha susmadı. Seferberlik, Rus celdü ha böyle, şu sırtlara. Hapis hemen cecuk, beyaz çarşafları astuk, teslim olduk. Ofliler direndi, ne zaman Ofli'de silah bitti, Ofli kaçtı. 60 yıl ebelik yaptı Fatma Nine, günde en az 5 çocuk. Ve de ölü yıkayıcılığı. Ama her ikisini de yalnız zenginden para alarak sürdürdü. Onun deyişiyle 5 kuruşa çalıştı ve böyle böyle köyünü ilerletmeye çalıştı. Ona kalsa hiç evlenmezdi ama kaçırdılar. Bir gün bahçede mısır ayıklarken allı pullu bir örtü atıp başına, uşaklar onu kaçırdılar ve nah buraya attılar. Uzun uzun anlattığı bu kaçırma olayının sonunda ve 87 yaşındayken hala pişmanım evlendiğime diyor. Sonra 9 çocuk. 4'ü toprağa, 5'i dünyaya. Torunları sayarsam akşam olur. Sayıları 100'ün üstünde. Sonra kızına musallat olan adam çıktı ortaya ve Fatma Nine vuruverdi onu. Ve adam öldürmekten 4 yıl hapis. Bu arada 4. çocuktan sonra kocasının eve kuma getirmesi olayı var. Ha dur sen orospi diye başlayıp, hap öyle tuttuğum gibi kocayı yuvarladım ırmağa diye süren öykü. Ha 35 yıl kumayla bir yerde durduk ama sonunda ayırdım onu diye bitiyor. Günün sonunda söz yine hayat pahalılığı ve geçim derdine, bunlarla birlikte hükümet eleştirisine gelmiştik ki Fatma Çavuş konuyu noktaladı. Ha biz doğru adam mıyız ki özel doğru olsun? Fatma Nine'de öykü çok ve felsefe müthiş. Yaşama bakışını, yaşama sarılışını şöyle özetleyiverdi. Hapu insan dediğin nedir? Etu yenmez, canu içilmez. Ha gülmeyip da ne edeceksin? Of of. Oftayım, yağmur ve çamur. Karadenizli niye tez canlı, yerinde duramaz, çabuk hareket eder, şimdi anlamaya başlıyorum. Hem bunda anlamayacak ne var? Ha çördün işte, burası hep yağmur, hep çamur, hep fırtına. Öyle ağır ağır, yavaş yavaş basarsan yere, çamurda çöt üstü oturursun. Ondan parmaklarının ucunda hop hop seke seke cideceksin. Çamurunun üzerinde hop hop seke seke bir dükkandan ötekine gidiyorum. Ofta muhabbet hep dükkanlarda. İşte Mehmet Saral'ın eczanesindeyim. Of'un ileri gelenleri toplanmış. Burada herkes birbiriyle akraba. Sosyal amaçta tüm derneklerin başkanı Hasan Tahsin Saralioğlu, İzmir'in Hasan Tahsin'i olur da Of'un olmaz mı? Ve başka akrabalar sohbetteyiz. Hasan Tahsin Bey yaş kaç? Vallahi 19 diyorlar. Ben de kabullendim. Aslı 69'muş. Laf nereden açılmışsa daha yenilerde İzmir'de olduğum halde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın karşı yakadaki mezarını ziyaret etmediğim için beni müthiş azarlıyor Hasan Tahsin Bey. İçlerinden biri hemen beni savunuyor. Kusura bakma ama hanım canlılarla uğraşıyormuş şu sıralar. Herkes gülüyor ve gülmek üzerine laf lafa açıyor. Millette gülecek hal mı var? 130 bin maaşla nasıl gülünür ki? Bizde gülünecek çok olay var ama sizin yanınızda anlatamayız. Ayıp olur. Çoğu müstehcendir. Of daha kapalı. Rize'den değilse de Fındıklı'dan sonra müstehcen ayıp sözleri kalmayacak. Ve bir özür daha. Eskiden daha çok gülerdik. Şimdi Refah Partisi ilerliyor, gülmek ayıp sayılıyor. Ve son bir özür. Bizde ne öyküler var neler ama Özal hafıza bırakmıyor ki. Anladınız elbet Özal dönemi. Politikaya atlıyoruz. Politika nasıl gidiyor? Nasıl gitsin politika? Horon gibi gidiyor. Önce titreyerek başlıyor. Sonunda sıksara derler bizde. Sıksaraya dönüşüyor. Yani öyle hareketleniyor ki millet kendinden geçiyor. Sıksara horonun en kıvrak türü. Oflular politikayla çok içli dışlılar da Rizelilerin politikaya akıllarının pek erdiğine inanmıyorlar. Onlara sorarsanız şu koalisyon dedikleri şöyle bir şey. Ha evlilik gibi bir şeydir. Dört safhası vardır. Can cana, yan yana, cöt cöte ve cit öte. Ve ardından gelsin Özal taşlamaları. Al kemençeyi eline, vur Özal'ın beline. Bizde can kalmadı, o büyüdü enine. Bir başkası hemen ekledi. O zalim kıydun bize, çayı çevirdün çimene. Ha bu özel sektörü bela kıldın tepemize. İlki yanıtladı. Çayın kıymeti kalmadı. Emeğin karşılığı hiç olmadı. Özal sen ne ettin bize, uşakların aklı almadı. Geçim derdi, yani çay derdi, fındık derdi, hamsi derdi derken ofluya bir sor, bin of of işit. Zaten buranın adı Yunanca ifisi, yani yılan demek. Yılan gibi yollardan geliyor deseler de inanma diye açıklıyorlar. Buraya her gelen of deyip kalıyor, ondan of demişler. Başlıca of ofu okul ve yol sorununda çekiyorlar. İlçe merkezinde bile ilkokul yetersizliği var. Bir de 30 köye hizmet eden yol bitmek bilmiyor. Of hocalarıyla ünlü. Türkiye genelinde en çok hocayı biz oftan ihraç ederiz. Türkiye'nin ne yanına gidersen git, oflu hocalar bulursun diyorlar ve ekliyorlar. Ama bizim hocalarımız münevverdir, yobazlık sopa yoktur. Elbet ofta açıklamadım ama Trabzonlular ne diyor biliyor musunuz? En geç oflular Müslüman olmuştur da şimdi arayı kapamaya çalışıyorlar. Şu Trabzonlular da az fesat değiller, bir türlü çekemiyorlar ofluların hocalarını. Akşam olmak üzere oftan Rize'ye gideceğim. Arada 30 kilometre ya var ya yok. Minibüs ne zaman kalkar? Hemen şimdi kalkıyormuş. Motor çalışıyor, iki hoca ve ben minibüsün içinde bekliyoruz. Kapı açık, şoför muavini dışarıya sesleniyor. Hemen gidiyor, hemen gidiyor, hemen gidiyor. Ve içeri dönüp şoföre yavaş sesle, dur hele. Dışarıya hemen gidiyor, hemen gidiyor, içeriye dur hele. Şoförümüz bir ayağı gazda, her an depara hazır. Tam hareket edecek gibi oluyoruz, bir dur hele daha. Minibüs silkelenip duruyor. 10 dakika, 20 dakika. Hocalar söyleniyor, kızıyor. Yatsı namazını kaçıracaklar. Şoför kızıyor, boş gitmek istemiyor. Hemen gidiyor ile dur hele. Ler belki 45 dakika sürdü. Ve şimdi minibüsün içinde herkes bağırıp çağırıp kavga ediyor. Şimdi sanırsınız ki iki taraf oldu. Yolcular bir yanda, şoför ve muavin öte yanda. Birbirlerine kızıyorlar. Doğrusu bu. Yok efendim öyle değil. Herkes bir olmuş, birlikte kızıyor. Peki ama kime kızıyorlar? Sokaktan gelip geçen ve Rize'ye gitmeye hiç ama hiç niyeti olmayan insanlara kızıyorlar. Bu öykü burada bitecekti. Eğer Rize'ye az kala dere pazarında mazotumuz bitip yolda kalmasaydık. Bir an önce Rize'ye varmak için yoldan geçen bir araca binmem yapılacak en doğru şeydi. Ama artık böyle bir şey söz konusu değildi. Minibüsün içindeki o bütünleşmiş kitle, Rizeli, Oflu, çay pazarlılar, benim gibi İstanbullu yabancı bir karıyı bilmedikleri bir araca akşam vakti bırakamazlardı. İki hoca, muavin ve öteki yolcular minibüsü benzin istasyonuna dek iteceklerdi. Üstelik benim inmeme dahi izin vermeden. Şu karı lafını önceleri çok yadırgadım, sonra alıştım. Karı derken hiçbir kötü niyetleri yoktu. Yavaş konuşun, bu karı bizim dilimizi anlamaz. Ha şu karıya yardım edelim. Ha bu karı gazeteci dur. Sarpa dek sık sık duyacağım cümlelerdi. Çığ atlayıp can kurtaranı atlayamamanın öyküsü. Hopadayım. Lazuri Giçkini diye soruyorlar. Hayır, Lazca bilmiyorum. Olsun, yine de hopadayım. Ve hopada olmaktan sonsuz keyifliyim. Burada okuma yazması olmayan yok. Okulsuz tek mahalle ya da köy yok. Başlıca sorun yol ve kanalizasyon. Hopa oldum olası iktidarın karşısında olmuştur. O nedenle sorunları hiç halledilmez diyorlar. Dikkatimi çekti. Herkes birbirine hoca diye hitap ediyor. Biri açıkladı, bizde hacıyı yoldan çıkarmış adama hoca denir. Yorum yok. Hopa Artvin iline bağlı. Balıklı Dağı, Yavuz Sultan Selim Dağı, rivayet o ki Sultan Selim teknesini o dağa bağlarmış. Ciha Dağı, daha ötede can kurtaran dağı, Cerfika Dağları, üç yandan çepeçevre sarmış ilçeyi. Dördüncü yanda ise dağdan farksız dağ gibi köpüre köpüre yükselen Karadeniz. Muhteşem bir görüntü. Denizin en azgın haline burada ve Sarp'ta rastlayacaktım. Hopa'nın adı kimine göre Sultan Selim'in buraya acemce güzel anlamına gelen hop demesinden ya da arazinin engebesi nedeniyle atını habire hop hop diye hoplatmasından geliyor, kimine göre de Lazca kürek anlamına gelen hope sözcüğünden geliyor. Hopa'ya vardığım andan başlayarak yağmur hiç kesilmeyecekti. Yağmuru herkes kanıksamış, örtülmeye çalışan falan yok. Herkes sırılsıklam. Bir dükkandan ötekine girip kurumaya çalışıyorsunuz. Hopalı neden tez canlıdır? Bir an önce bir dükkana girmek için. Hopalı şemsiyenin tepesine neden delik açar? Başını kaldırıp tepeye bakacağına delik açar ki yağmur durdu mu durmadı mı anlasın. Yalnız bir kez yağmurdan yakınacak gibi olan bir hopalıya rastladım. Çevredeki herkes çıkıştı. Ha sen burayı Adana mı sandın? Elbet yağacak diye fena sinirlendiler. Sinirlendiler sözcüğünü kullandım ama doğrusu ben buradakiler ne zaman kavga ediyor, ne zaman muhabbetteler pek çıkaramıyorum. Herkes öyle heyecanlı ve telaşlı ki konuşmalarından eyvah kavga ediyorlar, edecekler derken habire yanılıyorum. Yani burada herkes birbirini çok seviyor, en çok da birbirlerini seviyorlar. Trabzonlu herkese kazık atar, onlar hiç sevilmez. Trabzonluyla ticaret yapmayacaksın. Rize'ye kültürden önce para girmiş, ondan onlar sonradan görmedir. Ondan muhafazakardır, ondan onlar sevilmez. Dedim ya, hopalı en çok hopalıyı seviyor. Hopa'da işte Karadeniz fıkraları galiba buradan ürüyor dedim. Çünkü burada fıkra anlatmayan yok. Daha doğrusu kimse fıkra anlatmıyor. Herkesin günlük konuşması fıkra gibi. Bir dükkandayım. İçeri fırtına gibi bir çocuk dalıyor. Cahit dayı, seni çok acele kahveden bekliyorlar. Cahit dayının yanıtı, her iş sırayla. Bu akşam sıra camidedir. Sen onlara söyle, ben onları camide beklerim. Biri yine yağmur diyecek oluyor, öteki atılıyor. Haftada 7 gün, hopada 8 gün yağmur yağar. Ve hopanın en fıkracı adamı, yıllar yılı öğretmen, sonra bir müfettişe kızdığı için müfettiş olan, Emekliliğinden sonra da tekel bayiliği yapan, Fransızcayı Laz aksanıyla konuştuğu söylenen Abdurrahman Hoca, Bağdatlı'dan bir itiraf. Ah ah, ben 40 yaşında ölseydim şimdi cennette olurdum. Fazla yaşamaktan günahkar oldum. Açıklaması, 40 yaşından sonra namazı bırakmış. Hopa yollardan çektiği kadar başka hiçbir şeyden çekmemiş. Hopa'dan Sarp, yani Gürcistan sınırı 18 kilometre. Sınır kapısından da Hopa sorumlu. Sarp'a varmak için Hopa'dan deniz boyu uzanan asfaltta ilerliyoruz. Aa, bu asfalt daha yeni yapılmamış mıydı? Hani Sarp kapısının açılışında bütün büyük zevat oraya törene gitmişti. Evet ama törenden 3 gün sonra, 10-15 gün değil, 3 gün sonra diye vurguluyorlar. O yol çökmüş, göçmüş, hapı yutmuş. Karadeniz'in dalgaları bir yandan, dağdan inen heyelan öte yandan. Kim bilir o açılış için nasıl şişirmişler o yolu. Sarp yolunu gördükçe tören sever ama insan sevmez adı büyüklere ben öfkeleniyorum ve Hopalılar sinirlenme diye beni yatıştırmaya çalışıyor. Sarp'ın öyküsü ayrı, başka bir yol öyküsüne geçiyorum. Hopa'dan Artvin'e sabah 7'de bir araç kalkıyor, onun içindeyim. Araç minibüsün büyüğü, otobüsün küçüğü. Ha hemen şimdi gidiyor demişlerdi. Saat 8 oldu ama henüz kalkmadık. Aracın dolmasını bekliyoruz. Bir ara söylenecek oldum. Biz zaten sinirliyiz. Sen İstanbullusun, boşuna sinirlenme. Senin yerine de biz sinirleniriz da, dediler. Bu mantığı pek anlamadım ama olsun. Zaten artık duya duya alıştım. Ha yağmur yağar, biz ondan sinirliyiz. Bu Karadeniz hırçındır, bizi sinirli yapar. Havanın sertliğinden sinirliyiz. Dağların yüksekliğinden sinirliyiz. Doğayı neden göstererek habire sinirli olduklarını ileri süren bu insanlar arasında ben bir gün olsun bir kavgaya, ürkütücü ya da karşısındakini kıracak bir tavra tanık olmadım. Ama herkes birbirine nedenli sinirli olduğunu anlatıyor. Saat 8.30 minibüs hareket etti. Daha Hopa'nın dışına çıkmamıştık ki aracın tüm sigortaları attı. Işıkların hiçbiri, havalandırma, ısıtma ve benzeri hiçbir şey çalışmıyor. Haydi geri döndük, doğru bir tamirciye. Tüm ustalar birikti. Minibüs yolcusu, ustalar, sokaktan geçen Hopalı sakinler hep birlikte sigortayı onarmaya çalışıyoruz. Ne olacak, bir saat daha geçiverdi. Siz şimdi minibüs bunca sinirli insanla dolu, herkes şoför ve muavine sinirlenip kızıyor sanıyorsunuz. Öyle ya yola çıkmadan, baksaya. Hayır, işte yine yanıldınız. Tüm yolcular şoför ve muavinle bir olmuş Trabzonlulara kızıyor. Çünkü biraz önce şoförümüz yüreğinin ta en dibinden bir feryat salıverdi. Uy Trabzonlu, yaktın beni. Açıklaması, bu içinde bulunduğumuz araç daha bir gün önce Trabzon'da onarım görmüş. E şimdi gelin sizsiz olun da topyekun şu Trabzonlulara sinirlenmeyin, kızmayın. Sonunda yola koyulduk. Onarıldı diyorlar ama ben inanmıyorum. Minibüsün içi buz kesiyor. Hopa'dan ayrıldıktan birkaç kilometre sonra tüm görüntü değişti. Ansızın çok dik yükselmeye başlayan bir yol, yeşil yavaş yavaş azalmaya, yerini beyaza bırakmaya başladı. Ve yeşil hepten yok oldu. Uçsuz bucaksız bir beyazlık. Her yer bembeyaz kar içinde. Yolun iki yanında insan boyu kardan duvarlar. Ve bir de minibüsün içine dek işleyen kar tipisi. Ve sıkı durun, şimdi de minibüsün silekleri çalışmıyor. İyi ki o sıralarda ortalıkta bir Trabzonlu yok. Çalışmayan silecekle camdan uzanan kollarla karları temizleyip önümüzü görmeye çalışmadık değil. Bu yöntemle epey yol almadık, ilerlemedik değil. Ama sonunda minibüsün içinde çok demokratik bir biçimde konu tartışmaya açıldı ve şoförün de desteğiyle, oy birliğiyle araç değiştirmeye karar verdik. Arkadan gelen ilk araç Sivas otobüsü. Zaten dolu ama ne çıkar? Müthiş bir dayanışma. Yerler açıldı ve minibüstekiler toptan otobüse transfer olduk. Ha bu gazeteci karıya siz de dertlerinizi anlatın. Komutu verildi ve yola koyulduk. Çok gidemedik. Tır, kamyon, minibüs, otobüs, otomobil tüm araçların kuyruk oluşturduğu, her aracın itildiği, zincir takıp zincir çıkarıldığı, bir araçtan ötekine insanların koşuştuğu bir yere geldik. Ha işte baş belamız dediler. Can kurtaran geçidi. Can kurtaran geçidini kimse geçemiyor. Ve işte o zaman o güzelim insanların eleştiriyle gülmeceyi harmanlayan o yaratıcı dehası yine şaha kalktı. Ha Temel, yazdır şu telgrafı gazeteci hanıma. Özalim, çağ atlamaktan vazgeçtik. Cankurtaran tepesine atlayalım, bize yeter. Söz vermiştim, bana yazdırdıkları telgrafı aynen söyledikleri gibi, söyledikleri biçimde Özal'a yolladım. Ama hiçbir yanıt alamadım. Karayollarının Erzurum'a bağlandığından beri yolların kapalı olduğu, yollara egemen olan particilik meseleleri, kimi illere yapılan ayrıcalıklar, kimi illere yapılan haksızlıklar bir anda dökülüverdi otobüsten içeri. Ve hep bir ağızdan, yaz yaz, ha Artvinli şoförler ağlıyor diye yaz, diye tempo bile tutuldu. Not tutarak, resim çekerek, çek çek, bizi de çek, herkes görsün anlasın diye talep habire artıyor. Donmamaya çalışarak geçirdiğim sürenin sonunda öğlen olmuştu bile. Yolun açılacağı yok. Hopa'ya geri döneceğim ama karşıdan gelen can kurtaranı aksi yönde aşabilmiş hiçbir araç da yok. Araç kuyruğunun bir yerinde baktım bir minibüs odapadar kardan labirentte geri dönmeye çalışıyor. Çevredekiler deli bu diyor. Olsun, o yürekli deliye doğru ilerliyorum. Ve ta kendisi. Yola ilk çıktığım minibüs. 40 yıllık dosta rastlamış gibi bir sevinç bende. Haydi uşaklar, bir omuz daha verin. Ve minibüs dönmekle kalmadı, Hopa'ya dek ulaştı. Sevgili okurlar, 6 saat süren bu serüven boyunca Hopa'dan topu topuna 15 kilometre uzaklaşmış olduğumu söylersem ne dersiniz? Ha bu dünyanın en iyi şoförleri diye nam salmış Artvinli şoförler şimdilik ağlamakta, isyan etmekte haksız mı? Buraları memleket olur. Sarp uzaktan göründü. A işte Sarp göründü dedim. Hayır, o gördüğüm Sarp'iymiş. Yani Gürcistan'daki köy. Onca okudum, onca anlattılar ama insanın kendi gözüyle görmesi başka oluyor. Bir köy tam ortadan dikenli tellerle bölünmüş. Bu yan bizim Sarp köyü, öte yan Gürcistan'ın Sarpi köyü. Pencereden seslenseniz duyacaklar. Onlarda pişen yemeğin kokusu bu tarafa geliyor. Bizde ağlayan çocukların sesine o yandakiler uyanıyor. Horozlar, tavuklar birbirine karışıyor. Bu sınır çizimlerine akıl erdirmek kolay değil. İki yanda da denize en yakın yerde koca gümrük kapıları, karakollar. Sarp sakinleri sınıra ilişkin gazetecilerle konuşmak istemiyorlar. Çünkü gazetelerde olur olmaz haberler çıktıkça ilk önce onların başları ağrıyor. Sorgu, sual falan. Hele Sovyetler Birliği'nin güçlü olduğu dönemlerde az çekmediler bu denetimlerden, baskılardan. Sarp kapısı açılalı birkaç ay oluyordu ama onların... Sarp sakinlerinin öte yana geçmeleri söz konusu değildi. Hele o zamanlar Ankara'dan vize alınacak, konut fonu yatırılacak, üstelik bizim paramız orada kağıttan farksız, 5 para etmez. Bütün bunlar yürüyerek 2 dakikalık bir yol için. Açılış töreninde geçmişler o kadar ve elbet doya doya Lazca konuşmuşlar. Oysa onlar neler ummuşlardı. Sanmışlardı ki buraya parklar, oteller, lokantalar, kahveler yapılacak, öte yandakiler bu yana, bu yandakiler öte yana geçebilecek. Sanmışlardı ki bütün bu tesislerde ve hele hele gümrüklerde herkese iş sahaları açılacak. Sanmışlardı ki burası da memleket olacak. Sanmışlardı ki sanılarının, düşlerinin sonu yoktu. Bütün düşler gelip aynı noktaya dayanıyordu. Sarp kapısı baş belalarının sonunu getirecekti. Yani işsizliğin.